Ayrım 3. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. José Arcadio Buendía buzu keşfettiği güne kadar ayna duvarlı evleri gördüğü düşü bir türlü yorumlayamamıştı. Buzu görünce düşün derin anlamını kavradığını sandı. Yakın bir gelecekte su gibi sıradan bir maddeden koca koca buz kalıpları üretip köyün yeni evlerini bunlarla yapabileceklerini düşündü. Macondo, artık menteşeleri, kapı tokmakları sıcaktan eğilen fırın gibi bir yer olmayacak, kış gibi soğuk bir kente dönüşecekti. Bir buz fabrikası kurma girişiminde diretmediyse, bunun tek nedeni o sıralarda başta simya konusunda bir acayip yetenek gösteren Aureliano olmak üzere, oğullarının eğitimine kendini vermiş olmasıydı. Laboratuvar temizlendi, pırıl pırıl oldu. Baba oğul yeni buluşlar taşkınlığına kapılmadan Melkiades'in notlarını serin kanlılıkla yeniden gözden geçirerek uzun ve sabırlı bir çabayla Ursula'nın altınını yanıp yapıştığı tencerenin dibinden ayırmaya çalıştılar. Genç José Arcadio bu işe pek katılmıyordu. Babası kendini imbiklere kaptırmış didinirken, her zaman yaşından büyük göstermiş olan inatçı büyük oğlan, iri kıyım bir delikanlı oldu çıktı. Sesi değişti, bıyıkları terledi. Bir gece Ursula oğlanın soyunduğu odaya girince, utanmayla acıma karışımı bir duyguya kapıldı. Kocasından sonra gördüğü ilk çıplak erkek oydu. Ve alet edevatı öylesine gelişmişti ki neredeyse anormal bir görünüşü vardı. Üçüncü çocuğuna gebe olan Ursula zifaf gecesi duyduğu dehşeti yeniden duydu. O sıralarda şen, şuh, küfürbaz, fal bakmayı da bilen bir kadın gündeliğe gelir giderdi. Ursula oğlunun durumunu ona açtı. Böylesine orantısız büyüklükte bir aletin yeğeninin domuz kuyruğu kadar anormal bir şey olduğunu düşünüyordu. Kadın bunu duyunca cam kırığı gibi dört yana saçılan bir kahkaha attı. Tam tersi dedi, oğlanın şansı açık olacak. Bu kehanetini doğrulamak için de birkaç gün sonra iskambilleri getirip José Arcadio ile mutfağın arkasındaki kilere kapandı. İskambilleri sakin sakin marangoz tezgahının üzerine yaydı. Oğlan meraktan çok sıkıntıyla yanı başında dikilmiş beklerken kadın aklına ne geldiyse sıraladı. Sonra birden elini uzatıp oğlanı yokladı. Gerçekten afallamış olmalı ki aman tanrımdan gayrı söz çıkmadı ağzından. José Arcadio iliklerinin köpürüp kabardığını duydu. Belli belirsiz bir ürküntüye kapıldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamak geldi içinden. Kadın hiçbir imada bulunmadı. Ama José Arcadio bütün gece kadının koltuk altlarından yükselip kendi tenine işleyen kokuyu arandı durdu. Kadın hep kendi yanında olsun, ona analık etsin, kilerden hiç çıkmasınlar ve kadın hep aman tanrım desin istiyordu. Bir gün daha fazla dayanamayıp kadının evine gitti. Oturma odasında ağzını hiç açmadan aval aval oturup resmi bir ziyarette bulundu. O anda kadını hiç arzulamıyordu. Kadını bambaşka buldu. Kokusunun yarattığı hayalle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir başkasıydı sanki. José Arcadio kahvesini içip sıkıntıyla çıktı evden. O gece gözüne uyku girmeyen korkunç saatler boyunca yabanıl bir istekle yeniden arzuladı kadını. Ama bu kez kadını kilerdeki gibi değil, o günkü haliyle istiyordu. Günler sonra beklenmedik bir anda kadın onu annesiyle oturduğu evine çağırdı ve iskambilleri gösterme bahanesiyle oğlanı yatak odasına götürdü. Sonra öylesine pervasızca yokladı ki oğlanı, ilk ürperti geçtikten sonra delikanlı hayal kırıklığına uğradı. Duyduğu zevkten çok korkuydu. Kadın o gece gelip kendisini görmesini söyledi. O da dizinde derman kalmadığını bildiği için bir an önce paçayı kurtarayım diye peki dedi. Ama o gece ateşten tutuşan yatağında dönüp dururken beceremeyecek olsa bile yine de kadına gitmeden edemeyeceğini anladı. Karanlıkta kardeşinin dingin soluğuna, bitişik odadaki babasının kuru öksürüğüne, avludaki tavukların tık nefesine, sivrisineklerin vızıltısına, yüreğinin gümbürtüsüne ve o zamana kadar hiç fark etmediği bir dünyanın koşturmasına kulak kabartarak el yordamıyla giyindi, uyuyan sokağa attı kendini. İçin için kadının dediği gibi kapının kilitsiz değil, üstelik kol demirinin vurulmuş olmasını istiyordu. Ama kapı açıktı. Parmağının ucuyla itti kapıyı, menteşelerin boyun bükerken koy verdiği hüzünlü ve belirgin inilti, delikanlının içine buz gibi yankılar saldı. Ses çıkarmamaya çalışarak yan yan süzülüp içeri adımını attığı anda o koku çarptı burnuna. Kadının üç erkek kardeşinin hamak kurup yattığı sofada duruyordu hala. Karanlıkta hamakların yerini kestiremiyor, yanlış bir yatağa kerteriz almamak için el yordamıyla yatak odasının kapısını arıyordu. Kapıyı buldu. Ama sandığından daha alçak olan hamak iplerine takılıp sendeledi ve o ana kadar horuldamakta olan adam uykusunda bir yandan öte yana döndü, günlerden çarşambaydı diye sayıkladı. Jose Arcadio yatak odasının kapısını iterken kapının düzgün olmayan yer döşemesine sürtünmesini engelleyemedi. Zifiri karanlıkta yolunu hepten kaybettiğini anlayıverdi. Daracık odada kadının anası, kız kardeşi, kız kardeşinin kocasıyla iki çocuğu ve kadın yatıyordu. Ama belki de o odada değildi. Koku evin her yanını sarmamış olsa kokuya göre yönünü bulurdu. Ama kadının kokusu tıpkı kendi tenine işlediği gibi evin köşe bucağına da olanca keskinliğiyle işlemişti. Jose Arcadio olduğu yerden kıpırdamadan nasıl olup da böylesine boş bulunduğunu, kendini kapıp koyverdiğini düşünürken parmaklarını iyice açarak karanlığı yoklayan bir el değdi yüzüne. Jose Arcadio şaşırmadı çünkü içten içe bekliyordu bunu. Kendini bırakıverdi o ele ve yanı yöresi belli olmayan bir yere sürüklenmesine ses çıkarmadı. Sonra giysileri sıyrıldı üzerinden, kollarının tutunacak bir yere erişemediği o dipsiz karanlıkta patates çuvalı gibi bir yandan öte yana savruldu. Kadının kokusu değil amonyak kokuyordu burası ve kadının yüzünü gözünün önüne getirmeye çalıştıkça Ursula'nın suratı dikiliyordu karşısına. Uzun süredir yapmak istediği ama gerçekten yapılabileceğini hiç sanmadığı bir şeyi yaptığını belli belirsiz kavruyor, yine de ne yaptığını bilmiyordu. Çünkü ayağı nerede, başı nerede kestiremiyor, kimin ayağı kimin başı olduğunu çıkaramıyordu ve buzullar yıkılıyormuşçasına böbreklerinden yükselen gümbürtüye, bağırsaklarındaki gaza, korkuya, o çileden çıkartıcı suskunluk ve ürkütücü yalnızlıktan hem kaçmak hem de hep orada kalmak isteğine daha fazla dayanamıyordu. Kadının adı Pilar Ternera'ydı. Ailesi onu 14'ünde ırzına geçip 22'sine kadar kullanan ama kopuğun biri olduğu için evlenmeye yanaşmayan adamdan ayırmak için Macondo'nun kuruluşuyla sonuçlanan sefere yanlarında sürüklemişlerdi. Adam onun ardından dünyanın öbür ucuna gelmeye söz verdi. Ama daha sonra işlerini yoluna koyup öyle gelecekti. Kız İskambillerde görünen, üç günde mi, üç ayda mı, üç yılda mı dese, karayolundan mı, deniz yolundan mı dese, çıkıp geliverecek, uzun, kısa, sarışın, esmer, her erkeği ona yora yora beklemekten usanmıştı artık. Bekleye bekleye kalçalarının diriliği, göğüslerinin dikliği, sevecenliği gitmişti. Ama deli gönlü olduğu gibi duruyordu. O kocaman oyuncağı deli divane olan Jose Arcadio, her gece kadının peşinden odanın labirentine dalıyordu. Bir seferinde kapıyı sürgülü buldu ve bir kez başlarsa sonuna kadar sürdüreceğini bile bile kapıya birkaç kez vurdu. bitmek bilmez gibi gelen bir bekleyişin sonunda kadın kapıyı açtı. Gündüzleri uzanıp hayallere dalar, bir gece önceki anıların tadını çıkarırdı gizlice. Ama kadın o şen, kayıtsız, konuşkan haliyle eve geldiğinde, Jose Arcadio'nun heyecanını gizlemeye çalışmasına gerek kalmazdı. Çünkü şakırtılı kahkahasıyla güvercinleri ürküten bu kadının, ona soluğunu tutmayı, kalp atışlarını denetlemeyi öğreten ve erkeklerin ölümden neden korktuklarını anlamasına el veren o görünmez güçle uzak yakın bir ilişkisi yoktu. Jose Arcadio öylesine içine kapanmıştı ki, babasıyla kardeşi maden kazıntısını çözüp, Ursula'nın altınlarını ayırdıkları haberiyle ortalığı ayağa kaldırdıklarında, ev halkının neden sevindiğini bile anlayamadı. Baba oğul günlerce uğraşa didine gerçekten başarmışlardı bu işi. Ursula sevinçten uçuyordu. Simyanın icadı için Tanrı'ya şükürler bile yağdırdı. Bu arada köy halkı laboratuvara akın ediyordu. Bu mucizeyi kutlamak için gelenlere üzerine guava reçeli sürülmüş bisküvi ikram ediyorlardı. Jose Arcadio Buendia, potanın içindeki kurtarılmış altınları sanki kendisi icat etmiş gibi böbürlenerek gösteriyordu köylülere. Herkese gösterdikten sonra birkaç gündür laboratuvarın semtine uğramayan büyük oğlunun önünde durdu. Kuru ve sarımtırak topağı oğlanın burnuna dayayarak "Neye benzettin bunu?" diye sordu. Jose Arcadio içinden geldiği gibi verdi yanıtını. "Köpek bokuna." Babası elinin tersiyle öyle bir şamar indirdi ki oğlanın suratında kanla gözyaşı birbirine karıştı. O gece Pilar Ternera karanlıkta el yordamıyla şişeyle pamuğu bulup delikanlının davul gibi şiş suratına dağ tütünüyle pansuman yaptı. Sonra da oğlanın canını acıtmadan sevmeye çalışarak kendi muradına erdi. Öylesine içli dışlı oldular ki bir süre sonra farkına varmadan fısıldaşmaya başladılar. "Seninle baş başa kalmak istiyorum," dedi delikanlı. "Açıkça söyleyeceğim herkese. Böyle gizli kapaklı buluşmaktan kurtuluruz." Kadın onu yatıştırmaya yeltenmedi. "Çok iyi olur," dedi. "Yalnız kalırsak lambayı yakar, birbirimizi doyasıya seyrederiz. Kimse duyar mı diye korkmadan içimden geldiği gibi haykırırım. Sen de ayıp şeyler fısıldarsın kulağıma." Bu konuşma babasına beslediği o içini yiyen hınç, bir de çılgınca sevişebilme olasılığı, delikanlıya bir cesaret verdi ki demeyin gitsin. Bir ön açıklamaya gerek duymadan olanı biteni kardeşine anlatıverdi. Toy Aureliano ilk ağızda kardeşinin bu serüveninden doğabilecek büyük tehlikeyi kavrayabildi yalnızca, işin çekici yanını hiç anlayamadı. Gel zaman git zaman bir kaygıdır aldı çocuğu. Tehlikenin girdisini çıktısını kafasında kuruyor, kardeşinin çektiği acıyla zevki kendisi de tadıyor, kardeşinin korkusunu da mutluluğunu da paylaşıyordu. Dibine köz döşenmiş gibi gelen yalnız yatağında gözüne uyku girmeden şafak sökene kadar kardeşini bekliyordu. O geldikten sonra da kalkma saatine kadar konuşuyorlardı. Öyle ki çok geçmeden ikisi de uykusuzluğun getirdiği mahmurluk içinde simyayı da babalarının hikmetini de boşlayıp kıyı bucak gizlenir oldular. "Bu oğlanlar sapıttı," dedi Ursula. "Garanti kurt var bunlarda." Kaz ayağı otunu ezip mide bulandırıcı bir ilaç yaptı. Oğlanlar hiç beklenmedik bir kayıtsızlıkla, ses çıkarmadan ilacı içip bir günde 11 posta oturağa taşınarak gül kurusu asalaklar döktüler ve dalgınlıklarıyla mahmurluklarının bu kurtlar yüzünden olduğuna Ursula'yı inandırıp kandırdıkları için de bayram ede ede bunları önlerine gelene gösterdiler. Bu arada Aureliano, ağabeyinin deneyimini yalnızca anlamakla kalmıyor, kendi başından geçmişçesine yaşıyordu. bir seferinde ağabeyi aşk oyunlarını en ufak girdisine çıktısına varıncaya dek anlatırken Aureliano onun sözünü kesip "Nasıl bir şey oluyor?" diye sordu. Jose Arcadio hiç duraksamadan yapıştırdı yanıtı. "Yer sarsıntısı gibi tıpkı." Ocak ayında bir perşembe sabaha karşı saat 2'de Amaranta doğdu. Daha odaya kimse girmeden Ursula her bir yanını yokladı kızın. Çocuk gerçi semender gibi soluk tenli, vıcık vıcık kaygandı ama her tarafı insana benziyordu. Ev konu komşuyla dolup taşıncaya kadar Aureliano yeni bebeğin farkına bile varmadı. Sonra o kargaşayı fırsat bilerek çıktı, gecenin 11'inden beri yatağında yeller esen ağabeyini aramaya koyuldu. Onu Pilar Ternera'nın yatak odasından nasıl çekip çıkaracağını bile durup düşünmeden verdiği kararla kadının evine gitti. Saatlerce evin çevresinde dolanıp parolalı ıslıklar çaldı. Ortalık ağarınca eve dönmekten başka çaresi kalmadı. Annesinin odasına girince bir de ne görsün? Yüzünden masumiyet akan Jose Arcadio, yeni doğan kardeşiyle oynamıyor mu? Çingeneler yeniden geldiklerinde Ursula'nın kırkı yeni çıkmıştı daha. Bunlar geçen sefer buzu getiren o cambaz hokkabaz takımıydı. Melkiades'in obası gibi gelişmelerin, yeniliklerin habercisi olmayıp eğlence tellalı oldukları çok geçmeden anlaşılmıştı. Buzu getirdikleri zaman bile bunun insan yaşamına sağlayacağı yararlardan söz edecekleri yerde sirk hüneriymiş gibi çığırtkanlığını yaptılar. Bu sefer de binbir türlü numaranın yanı sıra bir de uçan halı getirdiler. Ama bunu ulaşımın gelişmesine köklü bir katkı olarak değil de eğlence aracı diye sundular. Millet köyün üzerinde şöyle bir uçu vermek için toprağa gömdüğü son altınlarını da çıkardı. Herkesin katıldığı bu kargaşayı fırsat bilen Jose Arcadio ile Pilar kalabalığa karışıp saatlerce eğlendiler. Onca kişinin içinde mutluluktan uçan, çiçeği burnunda iki sevgiliydiler ve aşkın gizlice buluştukları gecelerdeki o coşkulu ama bir anlık mutluluktan çok daha derin ve huzur verici bir duygu olduğuna inanacaklardı neredeyse. Ne var ki Pilar bozuverdi büyüyü. Jose Arcadio'nun onunla olmaktan duyduğu sevince kapılıp zamanı zemini unuttu ve dünyayı yıktı oğlanın başına. Artık gerçekten erkek oldun deyiverdi. Delikanlı onun ne demek istediğini kestiremeyince de açık açık söyledi. Baba oluyorsun. Jose Arcadio birkaç gün evden dışarı adımını atamadı. Mutfaktan Pilar'ın şakrak kahkahasını duyar duymaz, Ursula'nın izniyle simya çalışmalarının yeniden hız kazandığı laboratuvarda alıyordu soluğu. Jose Arcadio Buendia, baştan çıkan oğlunu sevinçle karşıladı, sonunda karar verip giriştiği simyacı taşı araştırmalarına oğlunu da kattı. Bir akşam üzeri neşeyle el sallayan köy çocuklarını arkasına oturtan çingene, uçan halıyı pencere hizasında sürüp laboratuvarın önünden geçirince oğlanların aklı uçan halıda kaldı. Ama Jose Arcadio Buendia başını çevirip bakmadı bile. "Varsın onlar uçtuklarını sansınlar," dedi. "Biz onlardan daha iyi uçacağız. Hem de paçavrası çıkmış bir battaniye ile değil, bilimsel araçlarla yapacağız bu işi." Jose Arcadio ilgileniyormuş gibi görünmesine rağmen beceriksizce üflenmiş çarpık bir şişeye benzeyen simyacı yumurtasının hikmetine bir türlü akıl erdiremiyordu. Kaygılarından kurtulamadı bir türlü. Yiyip içmekten kesildi, gözüne uyku girmez oldu. Babası giriştiği deneylerde başarısızlığa uğrayınca nasıl asık suratlı oluyorsa, Jose Arcadio'nun da suratından düşen öylesine bin parça oluyordu ki, Jose Arcadio Buendia, oğlanın bu simya işine kafayı fazla taktığını düşünerek onu laboratuvardaki görevlerden uzaklaştırdı. Aureliano, kardeşinin derdinin simyacı taşını aramaktan kaynaklanmadığını biliyordu gerçi. Ama ağzından tek laf alamıyordu. Jose Arcadio'nun o eski içtenliği gitmiş, sırlarını paylaşan, konuşkan biri olmaktan çıkmış, içine kapanık, kaba bir insan olmuştu. Bütün dünyaya karşı acı bir hınç besliyor, herkesten kaçıyordu. Bir gece her zamanki gibi yataktan sıvıştı ama Pilar Ternera'nın evine gideceği yerde panayırın gürültülü kalabalığına karıştı. Binbir çeşit gösteri arasında hiçbiriyle ilgilenip başını çevirmeden gezindikten sonra sergilenen hünerlerle ilişkisi olmayan bir şey çarptı gözüne. Bu taktığı boncuklar boynuna ağır gelen, gencecik, neredeyse çocuk yaşta bir çingene kızıydı ve Jose Arcadio'nun ömründe gördüğü en güzel kadındı. Ana baba sözü dinlemediği için yılan kesilen adamın acıklı serüvenini izleyen kalabalığın arasında duruyordu kız. Jose Arcadio gösteriyle hiç ilgilenmedi. Yılan adamın içler acısı sorgusu sürerken kalabalığı yarıp kızın durduğu ön sıraya yürüdü gitti, tam arkasına dikildi. Kızın sırtına iyice dayandı. Kız kendini çekmek isteyince Jose Arcadio büsbütün abandı. İşte o zaman kız onu sapına kadar hissetti. Bunun gerçek olduğuna inanamayarak şaşkınlık ve korku içinde kıpırdamadan yaslandı delikanlıya. Sonunda dayanamadı, başını çevirip ürkek ürkek gülümsedi. Tam o sırada iki çingene yılan adamı kafesine kapatıp çadıra götürdüler. Gösteriyi yöneten çingene seyircilere seslendi. "Bayanlar, baylar, şimdi de sizlere görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için ceza olarak 150 yıldır her gece tam bu saatte boynu vurulan kadının tüyler ürperten çilesini seyrettireceğiz." Jose Arcadio ile çingene kızı boyun vurulma sahnesini seyretmediler. Kızın çadırına gittiler. Bir yandan soyunurken, bir yandan delice bir telaşla öpüşme yeni kabarmaya başlamış memeleri, Jose Arcadio'nun kolları kadar bile olamayan çırpı bacaklarıyla çelimsiz bir kurbağaya benziyordu. Ama bu çelimsizliğini unutturacak bir ataklığı ve sıcaklığı vardı. Gel gelelim, Jose Arcadio kızın peşrevlerine karşılık veremiyordu. Çünkü girdikleri çadır, çingenelerin sirk takımlarını alıp işlerini yapmak için boyuna girip çıktıkları, dahası arada bir yatağın yanına dikilip barbut attıkları ayak altı bir yerdi. Orta direğe asılı fener her yanı aydınlatıyordu. El peşrevine ara verdiklerinde kız ne yapacağını bilemeden çırılçıplak yatağa serilmiş Jose Arcadio'yu gayrete getirmeye çalışırken harika tenli bir çingene kadını, ardından da obalılardan da köylülerden de olmayan bir adam çadıra girip yatağın yanında soyunmaya başladılar. Bir ara kadının gözü Jose Arcadio'ya ilişti. Onun devrilmiş yatan o hayvani alametini ateşli bir heyecanla tepeden tırnağa inceledi. "Aman oğlum," diye haykırdı. "Dilerim olduğun gibi kalasın." Jose Arcadio'nun yanındaki kız "rahat bırak bizi" diye terslenince yeni gelenler yatağın yanına yere çöktüler. Onların tutkulu oynaşması Jose Arcadio'nun isteğini de kamçıladı. İlk deyişte kızın kemikleri bir kutu domino taşı çevreye saçılırmış gibi çatırdadı, tenine hafif bir ter bastı, bütün gövdesinden acıklı bir inilti ve belli belirsiz bir çamur kokusu yükselirken gözleri yaşla doldu. Ama bu darbeye hayranlık uyandıracak bir irade ve yiğitlikle dayandı. Arcadio melekler katına yükseliyormuş gibi oldu. Yüreğini doldurup taşan, sevgi dolu açık saçık sözler kızın kulaklarından girip ağzından çingene diliyle dökülmeye başladı. Günlerden perşembeydi. Cumartesi gecesi Jose Arcadio başına bir al yazma dolayıp çingenelerle çekti gitti. Ursula onun ortadan kaybolduğunu fark edince köyün altını üstüne getirdi. Obanın konakladığı yerde üzerinde hala dumanlar tüten sönmüş ateşlerin arasındaki bir çöp tenekesinden başka bir şey yoktu. süprüntülerin arasında incik boncuk arayan biri, bir gece önce oğlunu çingene kervanının ortasında yılan adamın kafesini el arabasına yüklemiş götürürken gördüğünü söyledi Ursula'ya. Oğlanın ortadan kaybolmasını zerrece umursamayan kocasına, "Oğlan çingene olup çıkmış," diye haykırdı Ursula. Bin kez dövülüp bin kez yeniden ısıtıldıktan sonra yeniden dövülen harcı havanda dövmekte olan Jose Arcadio Buendía, "Keşke öyle olsa," dedi. "Adam olmayı öğrenir böylece." Ursula çingenelerin nereye gittiğini sordu, soruşturdu. Peşlerinden yetişebilirim umuduyla gösterilen yola düştü, sonra sonra yürümeye koyuldu. Köyden uzaklaştıkça uzaklaştı, sonunda köyden iyice koptuğunu düşünüp geri dönmeyi aklından çıkardı. Jose Arcadio Buendía, akşamın 8'inde hazırladığı malzemeyi donmasın diye ılık gübreye gömdükten sonra, ağlamaktan moraran Amaranta'ya ne olduğunu merak edip eve girince, Ursula'nın ortalarda görünmediğini fark etti. Birkaç saat için tepeden tırnağa silahlı bir grup toparladı, Amaranta'yı süt nineliye gönüllü bir kadına emanet edip, Ursula'nın peşinden görünmez yollara düştü. Aureliano da onlarla gitti. Dillerini anlamadıkları kızılderili balıkçılar, İşaretle dert anlatmaya çalışarak oradan kimsenin geçtiğini görmediklerini söylediler. 3 gün boşu boşuna aradıktan sonra köye döndüler. Jose Arcadio Buendía haftalarca meraktan kıvrandı durdu. Amaranta'ya dadılık etti, yıkadı, pakladı, kundakladı, günde 4 kez süt nineye taşıdı. Geceleri Ursula'nın bir türlü beceremediği ninnileri bile söyledi. Bir ara Pilar Ternera, Ursula dönünceye kadar ev işlerini görmeye gönüllü çıktı. Önsezileri başlarına gelen bu felaketle daha da keskinleşen Aureliano, kadını görür görmez ağabeyinin kaçışından ve peşinden de anasının sırra kadem basışından bu kadının sorumlu olduğunu kestirip, öylesine sessiz ve suratsız karşıladı ki bu öneriyi, kadın bir daha eve ayak basamadı. Zaman her şeyi yoluna koydu. Jose Arcadio Buendía ile oğlu, laboratuvara ne zaman yeniden dönüp ortalığın tozunu aldıklarını, imbiyi ateşe oturtup aylardır gübrede yatan malzemeyi sabırla işlemeye ne zaman başladıklarını bilemeden kendilerini iş başında buldular. Sazdan örülmüş sepetinde yatan Amaranta bile, civa buharlarından havası iyice ağırlaşan küçük odada, babasıyla ağabeyinin harıl harıl çalışmasını merakla seyreder oldu. Ursula'nın gidişinden aylarca sonra tuhaf şeyler olmaya başladı. Ne zamandır dolabın bir köşesinde unutulmuş boş bir şişe, yerinden kaldırılamayacak kadar ağırlaşıverdi. Çalışma tezgahının üzerindeki su dolu tencere, altında ateş olmadan fokur fokur kaynamaya koyulup, İçindeki su tamamen buharlaşana kadar yarım saat öyle kaynadı durdu. Bunları açıklamaya akıl erdiremeyen ama simyacı taşının kıvama geldiğine yoran Jose Arcadio Buendía ile oğlu, olup biteni şaşkınlık ve heyecanla izliyorlardı. Bir gün Amaranta'nın sepeti ayaklanıverdi. Aureliano telaşla koşup yetişinceye kadar odayı fır döndü. Ama babası hiç telaşlanmadı. Kaç zamandır bekledikleri mucizenin eli kulağında olduğuna iyice inanarak sepeti yerine koydu, masanın bacağına bir güzel bağladı. İşte o olay üzerine Aureliano babasının ağzından şu sözleri duydu. "Tanrı'dan korkmuyorsan hiç değilse madenlerin mucizesine bakarak Tanrı korkusu girsin içine." Ursula sırra kadem basışından 5 ay kadar sonra apansız geliverdi. Üzerine bir haller gelmiş, yücelmiş, gençleşmiş, köylülerin hiç bilmediği kılık kıyafete girmişti. Jose Arcadio Buendía onu karşısında böyle görüverince dizlerinin bağı çözüldü. "Tamam işte," diye haykırdı, "biliyordum böyle olacağını." Gerçekten de onca zaman kapanıp simyacı taşının malzemesini hazırlarken, yüreğinin ta derinlerinden dileyerek özlemle beklenilen mucize, felsefe taşının keşfi ya da madenlere can katacak soluğun azat edilmesi ya da evdeki menteşelerle kilitleri altına çevirme becerisi olmasın da işte o andaki olayın gerçekleşmesi olsun, yani Ursula geri dönsün diye dualar etmişti. Ama Ursula onun heyecanını hiç umursamadı. Ayrılalı daha bir saat olmuş gibi, kocasını adet yerini bulsun diye şöyle bir öptükten sonra dışarı bak hele dedi. José Arcadio Buendía sokağa çıkıp kalabalığı görünce uzun süre şaşkınlıktan kurtulup ne olduğunu kestiremedi. Bunlar çingene değildi. Kendileri gibi düz saçlı, esmer, aynı dili konuşan, aynı şeylerden yakınan insanlardı bunlar. Yiyecek yüklü katırları, ev ve mutfak eşyasıyla dolu kağnıları, kısacası günlük gerçeğin içindeki gezgin satıcıların allayıp pullamadan sattıkları saf ve yalın malları vardı. Bataklığın hemen öte yakasında iki günlük yoldan, yılın her ayı postanın uğradığı ve insanların yaşamın nimetlerini tanıdıkları kasabaların bulunduğu yerden geliyorlardı. Ursula çingenelerin izini bulamamıştı ama kocasının büyük icatlar tutkusuna kapılması yüzünden keşfedemediği yolu bulmuştu. 3. ayrımın sonu. Sayfa 37.